Ayrım 58.
Daha uzağa gitmeye ne gerek var? Napolyon'un Senelen'deki o hali nedir? Tahtını Roma kralı adını verdiği cılız oğluna bırakması şarlatanlığın daniskasıdır. Tanrım, öyle bir insan hem de uğradığı felakete bakıp da görevini acı acı hatırlaması gerektiği bir zamanda şarlatanlığa tenezzül ederse artık Ademoğlundan ne beklenir? Son derece alaycı bir gülümsemeyle, ''Gerçek nerede, dinde mi?'' diye ilave etti. ''Evet, Maslonların, Frilerlerin, Kastanetlerin ağzında sakız gibi dolaşıp duruyor. Belki de gerçek dindedir. Havariler para almadıkları gibi rahipleri de para, rüşvet almayacak kadar temiz bir dinde. Ama Saint Paul emretmek, söz söylemek, kendisinden bahsettirmek zevkini tatmış, bu da bir çeşit para almak değil de nedir? Ah, gerçek bir din olsaydı. Ben de ne budalayım yahu. Gotik bir büyük kilise, insana korku veren çeşit çeşit renkli kilise camlarını görünce, benim zayıf kalbim hemen onlara layık bir rahip tasavvur eder. Ruhumun böyle bir rahibe ihtiyacı var şu anda. Oysa bunun yerine karşıma pis, saçı sakalı birbirine karışmış, mağrur, mendebur herifin biri çıkıyor. Kıyafetini bir tarafa bırak, Şövalye de Beauvoisin'in bir eşi. Ama gerçek bir rahip, bir Massillon, bir Fenelon. Massillon da Dubois gibi alçağın birini rahipliğe yükseltmiş. Saint Simon'un anılarını okuyalı beri Fenelon'dan da soğudum. Bununla birlikte onda yine iyi kötü bir rahip ruhu da varmış. Öyle bir rahip olsaydı gönüllerinde sevgi duyanların bu yeryüzünde toplanacak bir yerleri olurdu. Böyle bir başımıza yalnız yaşamazdık. Bu iyi kalpli rahip bizlere Tanrı'dan bahsederdi. Ama hangi Tanrı'dan? Kutsal kitabın söz ettiği o ikinci, o küçük zorbadan değil. Voltaire'in Tanrısından, o adaletli, o merhametli, o yüce Tanrı'dan. Ezbere bildiği kutsal kitabın birçok yerlerini hatırlayarak heyecanlandı. Fakat üç kişi bir araya geldi mi bizim papazların temcit pilavı gibi söz ede ede dillerinden düşürmedikleri o büyük isme Tanrı'ya kim inanır? Yalnız yaşamak ne azap. Julien alnına vurarak beni yalnızlığı düşünmeye yönelten şey bu zindanın yalnızlığıdır ama dünyada da yalnız yaşamadım ya. Aklımda büyük bir görev düşüncesi yer etmişti. Belki doğru belki yanlış olarak benimsediğim bir görev. O benim için fırtınalarda dayandığım sağlam bir ağacın gövdesi gibiydi. Sendeliyor, çırpınıyordum. Ben de nihayet bir insandım. Fakat fırtına beni alıp sürükleyemiyordu. Beni yalnızlığı düşünmeye yönelten şey bu zindanın rutubetli havası olsa gerek. Hem ikiyüzlülüğe lanet et hem de yine ikiyüzlülük et. Buna ne gerek var sanki? Beni böyle mahveden şey ne ölüm ne zindan ne havanın rutubeti. Beni asıl mahveden şey Madame de Renal'in burada olmayışı. Verrières'de olsam onu görmek için haftalarca evinin bodrumuna saklanmak gerekse hiç şikayet eder miyim? Acı acı gülerek yüksek sesle ''Çağdaşlarımın etkisi daha ağır basıyor.'' dedi. ''Ölüme iki adım mesafedeyim, kendi kendime konuşuyorum. Fakat yine de iki yüzlülüğü elden bırakmıyorum ve selam. Hey gidi 19. yüzyıl hey.'' Bir avcı ormanda ateş eder, avının düştüğünü görünce de yakalamak için hemen atılır. İki ayak boyundaki çizmesi karınca yuvasına çarpar, karıncaların yuvası yıkılır ve hepsi çil yavrusu gibi dağılır. Hayvancıkların en mütevekkili, en filozofları bile bu kara, kocaman, korkunç vücudun ne olduğunu anlayamaz. Birdenbire inanılmaz bir süratle yuvalarına giren bir çizme, bundan biraz önce de müthiş bir gürültü, kırmızımtırak ateş demetleri. Ölüm, hayat, edebiyat, onları kavrayacak kadar geniş anlayışları olan kimseler için işte bunun gibi basit şeylerdir. Yazın uzun günlerinde sabahın 9'unda doğup akşamın 5'inde ölen bir sinek, gece kelimesinin ne demek olduğunu nasıl anlar? 15 saat daha yaşatın, o zaman geceyi görür ve ne olduğunu da anlar. Ben de 23 yaşında öleceğim. Bana 5 yıllık yaşama daha bağışlayın, Madame de Renal'le yaşayayım. Mefistofeles gibi gülmeye başladı. Bir kez ben şu anda sanki beni dinleyen varmış gibi ikiyüzlülük ediyorum. Sonra da şurada daha yaşayacak birkaç günüm kaldığını düşünmüyorum. Sevmeyi, hayattan tat almayı unutuyorum. Heyhat, Madame de Renal burada değil. Belki de kocasından izin alıp bir daha buraya gelemeyecek, onun adını lekeleyemeyecek. İşte beni yalnızlık içinde bunaltan şey asıl bu. Yoksa adaletli, merhametli, güçlü, gaddar ve kinci olmayan bir tanrının olmayışı değil. Ah tanrı olsaydı, heyhat, ayaklarına kapanırdım. Ona ben ölümü hak ettim. Fakat sen ey yüce tanrı, iyi kalpli tanrı, merhametli tanrı, her şeye rağmen beni sevdiğime kavuştur ne olur diye yalvarırdım. Gece hayli ilerlemişti. Julien bir iki saat rahat uyku uyudu, sonra Fouquet geldi. Julien kendini ruhunda geçenleri iyice anlayan bir insan gibi güçlü ve metin hissediyordu. 45. Bölüm. Fouquet'e şu zavallı rahip Chabernard'ı çağırttırsam adamcağıza fena bir oyun oynamış olurum dedi. Sonra benim yüzümden iştahı kaçar da 3 gün yemek yiyemez. Ama sen bana rahip Pirar'ın ahbaplarından dala verebilmez birini bulmaya çalış. Fouquet dostunun bu konuya yanaşmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Julien insanın taşrada halkın inanışlarına karşı borçlu olduğu görevi uygun bir şekilde yaptı. Günahlarını çıkartmak için Janzenist rahip seçmesine rağmen Monsieur de Frilair sayesinde hapishanede bile papazlar kurulundan yardım görüyordu. Biraz daha fazla becerikli olsaydı bu fırsatlardan yararlanarak kaçabilirdi de. Fakat zindanın kötü havası etkisini gösteriyor, Julien'in düşünme gücünü azaltıyordu. Bunun içindir ki Madame de Renal'in tekrar gelişi onu umduğundan da çok sevindirdi. Kadın onu kucaklarken, ''Benim en büyük görevim sana karşı olan aşkımdır.'' dedi. Verrières'den kaçtım geldim. Julien Madame de Renal'e kötümser şeyler söylemiyor, ona çok iyi davranıyor, hiçbir şey esirgemiyordu. Akşam hapishaneden çıkar çıkmaz teyzesinin evine Julien'in yakasını bir türlü bırakmayan o papazı çağırttı. Bu adamın istediği tek şey Besançon kadınlarının gözüne girmekti. Madame de Renal onu gidip Bray-le-Haut manastırında 9 günlük bir ziyarete kolaylıkla razı etti. Bunu öğrenince Julien'in ne kadar çok sevdiğini, ne kadar büyük bir aşk heyecanına kapıldığını hiçbir söz belirtemez. Madame de Renal bir yandan avuç dolusu para sarf edip bir yandan da zenginliği, sofuluğu ile tanınmış teyzesinin itibarından istediği gibi yararlanarak Julien'i günde 2 kez görebilmek için izin kopardı. Bunu öğrenince Mathilde artık kıskançlıktan kudurdu. Monsieur de Frilair ona dostunu her gün 1 kezden fazla görebilmesine izin verdirecek kadar yasanın dışına çıkamayacağını, hem zaten istese de bu kadarına sözü geçmeyeceğini itiraf etmişti. Mathilde, Madame de Renal'in en küçük girişimlerini bile öğrenmek için kadının arkasına bir adam taktı. Monsieur de Frilair de kurnaz zekasının bütün inceliklerini harekete getirmiş, Mathilde, Julien'in ona layık bir adam olmadığına kandırmaya çalışıyordu. Fakat Mademoiselle de la Mole bütün bu ıstıraplar içinde Julien'i eskisinden daha çok seviyor ama hemen hemen her gün müthiş bir kavga çıkarmadan da yapamıyordu. Julien bu kadar garip bir şekilde lekelemiş olduğu bu zavallı kıza karşı olanca gücünü harcayarak sonuna kadar kibarca davranmak istiyor fakat her an Madame de Renal için duyduğu büyük aşk daha üstün geliyordu. Bir takım asılsız nedenler göstererek Mathilde, Madame de Renal'in masumca gelip yine masumca gittiğine inandırmak istiyor. Bunu başaramayınca da içinden, artık diyordu, dramın sonu çok yaklaşmış olsa gerek. Daha iyi gizleyemiyorsam bu benim için bir özür sayılabilir. Mademoiselle de la Mole, Monsieur le Croisnois'un öldüğünü haber aldı. Monsieur de Talle, çok zengin olan bu adam, Mathilde'in ortadan kayboluşu hakkında bir takım dedikodular yapmıştı. Monsieur de Croisnois'a gidip Monsieur de Talley'i bulmuş ve bu sözü geri almasını, yalanlamasını istemişti. Bunun üzerine Talley ona aldığı imzasız mektupları göstermiş, bir takım küçük olayları birbirine bağlayarak meseleyi izah etmiş, hem de o kadar ustalıkla ispat etmişti ki, zavallı Marquis de Croisnois'un artık gerçeği açıkça görmemesine olanak kalmamıştı. Monsieur de Talle hiç de ince sayılmayacak bir takım şakalara cesaret de etmişti. Öfkeden ve kederden ne yaptığını bilmeyen Monsieur de Croisnois'ın bunun üzerine istediği özür dileme o kadar ağır olmuştu ki zengin Yahudi düelloyu tercih etmişti. Bu işte budalalığın galibiyetiyle sonuçlandı. Yani Paris'in en çok sevilmeye layık gençlerinden biri daha 24 yaşına basmadan düelloda dünyaya gözlerini kapadı. Croisnois'ın ölümü Julien'in perişan ruhu üzerinde garip marazi bir tepki yaptı. Mathilde zavallı Croisnois diyordu. Bize karşı doğrusu pek akıllıca, pek kibarca hareket etti. Annenizin salonunda yaptığımız aşırı hareketler yüzünden bana kim bağlayıp bir kavga çıkarabilirdi. Çünkü önceleri hor görülen bir insana karşı beslenen kin müthiş olur. Monsieur de Croisnois ölünce Julien'in Mathilde'in geleceği için düşündükleri hep suya düştü. Birkaç gün dil döküp onu Monsieur de Lue ile evlenmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştı. O sıkılgan bir adamdır, pek öyle cezvitliği de yoktur diyordu. Elbet bir gün o da saraya girecektir. Onda zavallı Croisnois'da olduğundan da fazla yükselme hırsı var, hem de sürekli bir hırs. Ailesinden dük falan da çıkmamış, bunun için o Julien Sorel'in dul karısıyla evlenmekten çekinmez ve zorlukta çıkarmaz. Mathilde soğuk bir tavırla, hem de büyük ihtiraslardan ağzının tadını almış bir dul kadın diye cevap verdi. 6 ay sevdikten sonra sevdiği adamın bütün felaketlerinin başlıca nedeni olan bir kadını kendisine tercih ettiğini görerek dünyanın kaç bucak olduğunu anlamış bir dul. Haksızlık ediyorsunuz. Madame de Renal'in buraya gelip gitmesi, Paris'te beni affettirmeye çalışan avukatın çok işine yarar. Bu sayede avukat benim öldürmek istediğim kadından zindanda bile beni koruduğunu ileri sürecek ve bu suretle çok kuvvetli bir dayanak noktası elde edecektir. Bunun çok etkisi olabilir. Kim bilir, belki de günün birinde benim bir melodram konusu olduğumu görürsünüz vesaire vesaire. Öce almak suretiyle bile yatıştırılmayacak kadar şiddetli bir kıskançlık, umutsuzluk içinde bir üzüntünün uzayıp gitmesi, umutsuz çünkü Julien kurtulsa bile onun kalbini bir daha elde etmenin olanağı var mı? O vefasız sevgiliyi hala hem de her zamankinden çok sevmenin verdiği utanç, çektirdiği ıstırap Mademoiselle de la Mole'ü hazin bir sessizliğe daldırmıştı. Artık ağzını bıçaklar açmıyordu. Onu bu halden ne Monsieur de Frilair'in yaltaklanmaları kurtarabiliyordu, ne de Fouquet'in taşralı hareketleri, patavatsızca açık sözlülüğü. Julien'e gelince o Mathilde'i görüp de rahatsız olduğu anlar bir tarafa bırakılacak olursa, geleceği hemen hemen hiç düşünmeden bir aşk hayatı yaşayıp gidiyordu. Aşk ihtirasının son haddine varmış, artık yapmacığa, gösterişe gerek görmeyen bir aşk ihtirasının garip bir etkisi vardır. Madame de Renal de onun aldırışsızlığını, gamsızlığını, tatlı neşesini adeta paylaşıyordu. Julien ona, vaktiyle diyordu, vergi korularında seninle beraber gezerken ne kadar mutlu olabilirdim. Oysa müthiş bir yükselme hırsı yüzünden bu mutluluğu tadamadım. Bu hırs o günlerde benim ruhumu alıp hayali bir takım alemlere sürükleyip duruyordu. Dudaklarımın ta yanında duran bu güzel kolu tutup da kalbimin üzerine bastıracağım yerde gelecek günlerin hayalleri serabı peşinden koşarak senden uzaklaşıyordum. Çok zengin olmayı, yapmam gereken sayısız mücadeleleri, yalnız onları düşünüyordum. Hayır hayır, siz beni bu zindanda görmeye gelmeseydiniz, ben mutluluğun ne olduğunu öğrenmeden ölüp gidecektim. Julien'in bu sakin yaşamını bozan iki şey oldu. Günahlarını çıkaran papaz Janzenist olduğu halde Cezvitlerin dalaverilerine kapılmaktan kendini koruyamadı, yani kendi de farkında olmadan onların elinde alet oluyordu. Gelip bir gün Julien'e intihar etmek gibi büyük bir günah işlemek istemiyorsa, kendisini ölüm cezasından affettirmek için elinden gelen her şeyi yapmasını tavsiye etti. Papazlar sınıfının Paris'te Adliye Bakanlığında büyük bir nüfuzu olduğundan, Julien için kendini affettirmek istiyorsa kolay bir yol vardı. Parlak, herkese örnek ve ibret olarak gösterilecek bir şekilde hak yoluna dönmek, imanını tazelemek. Julien parlak bir şekilde ha diye tekrar etti. Ah, yakaladım. Galiba siz de Sayın Rahip misyonerler gibi komedi oynamaya kalkıyorsunuz. Jansenist papaz ciddi bir tavırla, yaşınız dedi, ilahi kudretin bir lütfu olan sevimli yüzünüzün, suçunuzun bir türlü anlaşılmayan nedeni, Mademoiselle de Lamolle'ün sizin uğrunuzda harcadığı kahramanca çabalar, kısaca her şey öldürmek istediğiniz kadının gösterdiği şaşılacak dostluğa varıncaya kadar her şey, Besançon'daki genç kadınların kahramanı olmanıza yardım etti. Onlar sizin için her şeyi, siyasetten bahsetmeyi bile unuttular. Hak yoluna dönmeniz onların kalbinde yankılar uyandıracak, derin bir etki bırakacaktır. Hem bu suretle dine de yararınız dokunmuş olur. Cezvitler de böyle bir durum karşısında bu yolu tutarlar diye ben çekineyim mi? Onlar o kadar haris, o kadar sinsi, o kadar şirret insanlardır ki, kendileriyle ilişiği olmayan bu işte bile bir fenalık etmenin yolunu bulurlar. Buna meydan vermemeli işte. Sizin iman getirmenizi duyunca akacak gözyaşları, Voltaire'in imansızca yazılarının, kitaplarının yaptıkları etkiyi yok edecektir. Julien'e bundan çok daha fazla dokunan ikinci olayı Madame de Renal çıkardı. Tanıdıklarından dalaverici kadının biri, bu saf ve temiz ruhlu kadını kandırmış, Saint-Cloud sarayına giderek kralın ayaklarına kapanıp Julien'in affını dilemesinin gerektiğine inandırmıştı. Madame de Renal de sırf bu iş için Julien'den uzaklaşmak fedakarlığını göstermişti. Böyle bir azaba katlandıktan sonra halka maskara olmak, eskiden ölümden bile ağır sayacağı bu durum artık ona vız geliyordu. Kralın huzuruna çıkar, sevgilim olduğunu açıkça söylerim diyordu. Bir adamın, hem de Julien gibi bir adamın hayatı tehlikede olur da, insan artık başka herhangi bir şey düşünebilir mi? Julien beni öldürmek istediyse kıskançlığından yaraladı derim. Jüri üyelerinin veya kralın acıması sayesinde kurtulan nice gençler var. Julien kızarak, ikimizi de kepaze mi edeceksin diye bağırdı. Böyle bir işe kalkışmayacağına ya hemen yemin edersin ya da beni bir daha göremezsin. Seni buraya sokturmam. Ertesi günde kendimi öldürürüm. Paris'e gitmek düşüncesi senin buluşun değil. Bunu senin aklına hangi dalaverici kadın soktu söyle. Şu kısa ömrün sayılı günlerini bırak da mutluluk içinde geçirelim. Kendimizi el alemden saklayalım. Benim suçum af kabul edecek suçlardan değil. Mademoiselle de Lamolle'ün Paris'te itibarı çoktur, zerre kadar kuşkun olmasın. O beni kurtarmak için bir insanın yapabileceği her şeyi yaptı. Burası taşra, burada zengin, nüfus sahibi ne kadar insan varsa hepsi de benim aleyhimde. Yapmak istediğin bu iş, refah içinde yaşayan o zenginleri, hele siyaset aleminde ılımlı dedikleri kimseleri büsbütün çileden çıkarır. Maslonları, Valenoları, onlar gibi kötü olmayan binlerce kişiyi kendimize güldürmeyelim. Julien zindanın kötü havasına artık dayanamaz olmuştu. Çok şükür ki artık ölmesi gerektiğini haber verdikleri gün, güzel bir güneş doğayı nurlara gark ediyordu ve o gün Julien'in de metaneti üstündeydi. Açık havada yürümek ona uzun zaman denizde kalmış bir gemicinin karaya çıktığı zaman dolaşmaktan duyduğu zevki andıran bir haz verdi. İçinden her şey yolunda dedi, cesaretim üstümde. O başın hiçbir zaman kesileceği günkü kadar şairane bir hali olmamıştı. Bir zamanlar vergi korularında geçirdiği en tatlı anlar muayilesinde durmadan canlanıyordu. Bütün olay basit bir şekilde, uygunsuz hiçbir şey olmadan olup bitti. Julien hiçbir gösterişe kalkışmadı. İki gün önce Fouquet'e, heyecana kapılmayacağıma söz veremem demişti. Bu loş, rutubetli zindanda da ateşli anlar geçiriyorum, kendimden geçiyorum. Fakat korkmam, hiç kimse Julien sarardı demeyecektir. Son gününün sabahı Fouquet'in Mathilde ile Madame de Renal'i kentten uzaklaştırması için alacağı tertibatı önceden kararlaştırmıştı. Onların ikisini bir arabaya bindirirsin demişti. Posta arabacısına söyle, atları hep dört nala sürsün, ikisi de hemen dost olurlar ya da birbirlerine kim bağlarlar. Her ne olursa olsun zavallı kadınlar biraz avunurlar, acılarını unuturlar. Julien, Madame de Renal'e Mathilde'den doğacak çocuğuna bakmak üzere yaşayacağına yemin ettirmişti. Bir gün Fouquet'e, kim bilir demişti, İnsan öldükten sonra da belki bir takım tutkuları vardır. Hani ebedi istirahat derler, işte ben de o ebedi istirahat döşeğimin Verrier üstündeki büyük dağda bulunan mağarada olmasını isterdim. Sana anlatmıştım o mağarada kaç kez oturmuş, gözlerim Fransa'nın en zengin bölgesinin manzarasına dalarak kalbimde yükselen tutkunun ateşini duymuşumdur. O zaman bende bu ihtiras vardı. Her neyse, severim o mağarayı. Filozof kafalı bir adamın imreneceği bir yer olduğu muhakkak. Şu Besançon'un mübarek papazları her şeyden para çıkarmanın yolunu bulmuşlardır. Bir kolayını bulursam benim cesedimi onlardan satın alabilirsin. Fouquet bu azap verici işi başardı. Geceyi odasında dostunun cesedi yanında geçirdi. Fakat birdenbire şaşırdı. Kapı açılmış, içeriye Mathilde girmişti. Oysa daha birkaç saat önce onu Besançon'dan 10 fersah ötede bırakıp dönmüştü. Genç kadının şaşkın bir hali vardı. Onu göreceğim dedi. Fouquet'in söz söyleyecek, ayağa kalkacak hali yoktu. Yerde duran lacivert bir kaputu parmağıyla gösterdi. Julien'den kalan şey buna sarılıydı. Mathilde diz çöktü. Boniface de la Mole, Navar kraliçesi Marguerite'in anısı ona hiç şüphesiz insan gücünün üstünde bir gayret vermişti. Titreyen elleriyle kaputu açtı. Fouquet başını çevirdi. Mathilde'in aceleyle odada dolaştığını duydu. Birçok mum yakıyordu. Fouquet kendisinde güç bulup da gözlerini çevirdiği zaman Mathilde, Julien'in kesik başını önündeki mermer masaya koymuş alnından öpüyordu. Mathilde sevgilisini seçtiği mezara kadar götürdü. Tabutun arkasından bir sürü papaz da gitti. Gerçi kimse bilmiyordu fakat Mathilde, siyahlara bürünmüş bir araba içinde yapayalnız sevgilisinin kesik başını dizleri üzerinde taşıyordu. Jura dağlarının en yüksek tepesinde binlerce mumlar yakılıp ihtişamla donatılan küçük mağaraya gece yarısı vardılar. 20 tane papaz ölülere özgü ayini yaptılar. Cenazenin geçtiği köylerin hepsinde halk hiç görmedikleri bu acayip ayini merak ederek kafileye katılmıştı. Mathilde onların arasında uzun yas elbisesiyle göründü. Dua okuyup bittikten sonra halka binlerce frank dağıttırdı. Fouquet ile yalnız kalınca sevgilisinin kesik başını kendi eliyle gömeceğini söyledi ve bunu yaptı. Fouquet ıstırabından çılgına dönmüştü. Mathilde bir hayli para harcayarak İtalya'da kabartma heykelli taşlar yaptırttı ve bu vahşi mağarayı süsletti. Madame de Renal verdiği sözü tuttu. Hiçbir suretle kendisini öldürmeye kalkışmadı fakat Julien'den 3 gün sonra o da çocuklarını kucaklarken ruhunu teslim etti. Dipnot: Halkın oyuyla yönetmek özgürlüğü sağlar ama bunun bir de sakıncası vardır. İnsan üstüne düşmeyen işlere karışır. Örneğin herkesin özel hayatına. Amerika'da ve İngiltere'de görülen huzursuzluk işte bu yüzden ileri geliyor. Özel hayata burnunu sokmaktan kurtulmak için bu kitabın yazarı Verrier adında hayali bir kasaba yarattı. Bir piskoposa, bir jüriye, bir ağır ceza mahkemesine ihtiyacı olunca da bütün bunları bir defacık olsun görmediği Besançon kentine yerleştirmiştir. Kitabın sonu. 25 Mart 2002, sayfa 619.